Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videomuzda HTC'nin yeni One modeli cep telefonunu inceleyeceğiz. Bir diğer ismiyle de One M8 diyebiliriz. Yine HTC One lanse edildiği tarihte oldukça uzun bir ön inceleme yayınlamıştık. Böyle incelemede cep telefonunun bütün detaylarına değindik. Sadece batarya ömrü eksikti. Bu incelememizde o batarya ömrünü de bulacaksınız. Aynı zamanda daha yüksek kalitede bir çekim yapıyoruz ki yeni One'ın bütün tasarım detaylarını en ince ayrıntısına kadar görme şansı yakalayın. Şimdi dilerseniz bir teknik özellik tablosu görüntüleyelim ve cep telefonu teknik özelliklerini tekrar hatırlayalım. Yine HTC One'da işlemci tarafında Snapdragon 801AB'yi görüyoruz. 800'e göre işlemci hızında bazı geliştirmeler mevcut. İşlemci 2.3 GHz'de çalışırken GPU'da 450 MHz'den 550 MHz'e çıkartılmış durumda. Bu da Full HD'de bu telefonun daha yüksek performans sunacağı anlamına geliyor. Bellek tarafında 2 GB bellek korunurken telefonun depolama alanı kısmında dahil olarak 16 GB hafızaya sahip olduğunu görüyoruz. 32 GB'lık bir versiyon da olacağı söyleniyor fakat Türkiye'de satılanlarda 16 GB'lık dahili bellek var. Bir geliştirme mevcut. Bu da artık microSD kart slotuyla 128 GB'a kadar telefonun hafızasını arttırabiliyor olmamız. Bence en önemli genişletmelerden bir tanesi olmuş bu. Çünkü M7'de microSD kart slotu olmaması birçok kullanıcının aklına soru işareti yaratıyordu. Pil tarafında 2600 mAh'lık bir batarya görüyoruz. Kullanıcılar 3000 mAh'a yakın bir batarya bekliyorlardı. Fakat 2600 mAh bataryayla bu telefonu yapabildikleri bizi şaşırttı. Tabloları gördüğünüzde eminim ki siz de oldukça fazla etkileneceksiniz diye düşünüyorum. Ekran 5 inçe çıkartılmış durumda fakat kapasitif butonlar yerine sanal butonlar kullanılıyor oluşu ekranın HTC One M7'ye göre çok da büyük avantaj getirmesini engelliyor. Çünkü mesajlaşırken veya ana menüde gezerken webde de aynı şekilde yine 4.7 inçlik bir ekrana sahip oluyorsunuz. Sanal butonlar oldukça fazla alan kaplıyorlar. Boom Sound korunmuş durumda, ultrapiksel de korunmuş. Ultrapiksel çözünürlük burada kullanıcıların kafasını karıştırıyor. Fakat 4 ultrapiksel denen şey aslında 4 megapiksel bir çözünürlük. Yani 7 sene önce çıkan N95 model cep telefonundan çok daha düşük çözünürlükte bir kameraya sahibiz. Bu oldukça enteresan bir yaklaşım. HTC neden bunu da ısrar ediyor kimse bilmiyor. Fakat ultrapiksel de burada açıklamak lazım. Ultrapiksel kamera arkadaşlar daha büyük piksellerden oluşan bir sensöre sahip. Yani normalde 4 megapiksellik bir kameraya göre neredeyse 2 kat daha büyük bir sensöre sahibiz. Daha büyük sensör de düşük ışıkta daha yüksek başarım elde etmemizi sağlıyor. Hepsi bu. Daha keskin ve daha net fotoğraflar çekebilmek içinse ne yazık ki daha yüksek çözünürlüklere ihtiyacımız var bu boyutlarda. Bunda da 4 megapiksel çözünürlük bizi bazen yarı yolda bırakabiliyor. Zaten fotoğraflar konusunda oldukça fazla konuşacağız. Fakat burada bu kamerayı M7'den ayıran önemli bir unsur var. Bu da ikinci bir kameraya daha sahip olması. İki tane lens görüyorsunuz arka tarafta. Bu da şu avantajı sağlıyor. Fotoğraf çektiğiniz zaman ikinci lens gidiyor derinlik bilgisini de fotoğrafı işliyor ve bu derinlik bilgisi sayesinde fotoğraflar üstünde oldukça enteresan efektler uygulayabiliyorsunuz. Arka tarafını sanki profesyonel bir fotoğraf makinesiyle çekmişsiniz gibi bulanık hale getirebiliyorsunuz fotoğrafların. Bu da çok güzel portreler çekmenizi sağlıyor. Gerçi her ne kadar Google yeni kamera uygulamasında bir ufak efektle bunu yapabiliyor olsa da bu efekti uygulamak için oldukça fazla beklemeniz gerekiyor. Fakat M8 modelinde sadece tek tıkla saniyeler içerisinde bu işi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bence hani 4 ultrapiksel kamerayı oldukça fazla kurtarmış bir özellik. Sadece bu özellik sayesinde diğer bütün telefonlardan çok net bir şekilde ayrılıyor. M8'i özel yapan bir şey de var. Belki de dünyada ilktir bu. Çünkü ön yüz kamerası 5 megapiksel geniş açılı bir sensöre sahip. 5 megapiksel ön kamera ilk değil ama ilk defa bir telefonun ön yüz kamerası arka kamerasından daha yüksek çözünürlüğe sahip. HTC bunu şöyle açıklıyor, diyor ki insanlar artık çok daha fazla kendilerini çekiyorlar, selfie fotoğraflar çekiyorlar. Biz de telefonu bunun için dizayn ettik. 5 megapiksel ön kamerayla çok net fotoğraflar çekebileceksiniz diyorlar ki ön yüz kamerası gerçekten başarılı, çok net fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Şunu belirtelim, ön yüz kamerasında otomatik odaklama yok, sabit bir odaklama var. Bu da kimi zaman bu odağın sabit olmasından dolayı fotoğrafların istediğiniz keskinlikte olmamasına neden olabiliyor. Tamamen alüminyum gövden oluşan bir telefona sahiptik M7'de, M8'de ise bu alüminyum yoğunluğu arttırılmış durumda. Telefonun metal gövdesi ve tasarımı çok kuvvetlendirilmiş. Zaten tasarım kısmında ayrıntılardan bahsedeceğiz ama elinize aldığınız anda bu telefonun farklı bir telefon olduğunu çok net bir şekilde hissediyorsunuz. Boom Sound'u da değinmek istiyorum. Boom Sound M7 ile beraber tanıştığımız bir teknolojiydi ve ön yüzde iki tane güçlü hoparlörün kullanıcıya bakmasından oluşuyordu bu teknoloji. Bu sayede videoları izlerken, müzikler dinlerken bir cep telefonunun olabilecek en yüksek deneyimi hissediyordunuz. Şimdi ise bu deneyim daha da arttırılmış. Boom Sound teknolojisi %25 daha yüksek, daha temiz ses verebiliyor. Yaptığımız testlerde de biz buna karar kıldık gerçekten. Firma haklı bu konuda. Çok net, çok temiz sesler alabiliyorsunuz. Artık bassları da kimi zaman duymaya başlamış durumdasınız bu hoparlörlerden. Bir sonraki adımda ne olur? Gerçekten merakla bekliyoruz. Şu anki sistem harici bir hoparlör, Bluetooth hoparlör kullanmadan da cep telefonundan müzik dinlemenizi oldukça fazlasıyla yeterli geliyor. Telefonu MIDI'den ayıran önemli özelliklerden bir tanesi de artık Beats Audio'ya bu telefonda yer verilmemesi. MIDI ile birlikte Beats Audio'yu son kez HTC telefonlarda görmüştük. One Max ve One Mini modellerinde de ne yazık ki Beats Audio teknolojisinin yer verilmedi. Beats Audio aslında equalizer ayarından ibaret bir teknolojiydi. Çıkış entegreleriyle beraber daha da güçlü hale getiriliyordu. Fakat şöyle bir dezavantaj var Beats Audio olmadığı zaman. Bu telefonda müzik dinlerken o equalizer ayarında alıştığınız bassları ne yazık ki duyamıyorsunuz. Bunun yerine Boom Sound şeklinde bir seçenek eklenmiş durumda. Fakat Boom Sound ne yazık ki Beats Audio'nun yerini tutmuyor. Bunu da altını çizelim, yanıltıcı bir şey olmasın. Hatta ben çok enteresandır. Kulaklıkla müzik dinlerken Boom Sound'u genellikle kapatıyorum. Çünkü kesinlikle müzik deneyimini kötü etkiliyor. Beats Audio'nun hani dediğim gibi yerini tutmasını şu an mümkün görmüyorum. Geliştirilmesi gereken bir seçenek olarak cep telefonunda yer almakta. Burada kulaklık üstüne konuşmak lazım. MIDI ile beraber çıkan kulaklık biraz daha geliştirilmiş durumda. En azından üstünde HTC logosunu görüyoruz. Farklı bir tasarıma sahip olduğunu buradan söyleyebiliriz. Ve bu kulaklığı değiştirmeye ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum. Çünkü oldukça temiz basslar verebiliyor. Tınıları çok rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Müzik dinlerken ne kadar yüksek sesle dinlerseniz dinleyin. Sesiniz dışarı gitmiyor. Yani dışarıdakileri rahatsız etmiyor. Bu oldukça önemli. Dışarıdaki sesler de size iletilmiyor. Böylece çok net temiz bir müzik deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Zaten MIDI modelinde kulaklığını kaybedenler bana kulaklık önerisi için soru sorduklarında onlara gidin aynı kulaklığı alın çünkü ben o kulaklıktan çok memnunum diyordum. M8 modelinde de yine aynı tavsiyeleri vermeye devam edeceğiz. M8'in yanında gelen kulaklıklar birçok müzik severi tatmin edecektir diyebiliriz. Telefonun tasarımına geçecek olursak eğer MIDI'ye göre farklı bir tasarımla karşı karşıyayız. Tamam, Boom Sound teknolojileri korunmuş durumda. Çerçeve kalınlıkları, çerçeve geçişleri MIDI'dekiyle oldukça benzer. Yine alüminyum gövdeli bir telefona sahibiz. Fakat burada ovaletilmiş hatlarımız var. Daha fazla alüminyum kullanılmış, tıraşlanmış alüminyum gövde gerçekten tutuş hissini ve görünümü çok kuvvetlendirmiş. Alüminyumun artık köşelerde de yer alması telefonun premium hissedilmesini sağlıyor. Gerçekten üst seviye bir telefon aldığınızı hissediyorsunuz. Zaten çok pahalı bir telefon. Bence pahalı telefonlarda malzeme kalitesi konusunda da benzer işlerin yapılması lazım ki HTC burada doğru bir adım atmış. Tepe bir model olduğunu çok net bir şekilde telefon sizlere hissettiriyor. 5 inçlik bir ekranımız var. Ama 5 inçlik ekrana göre bence çerçeveler biraz kalın kalmış. Çerçeveler hafif bir illüzyona sahipler. Çünkü alüminyum gövdeyle birleştikleri noktayla beraber ekrana bakıldığında o kalınlık hissi çok fazla hissedilmiyor ama telefonu tabii ki rakiplerine karşı oldukça büyük yapıyor. Elimizde 5 inçlik bir telefon var ama neredeyse 5.5 inçlik rakipleriyle kapışacak bir boyuta sahip. Boom Sound hoparlörlere sahip olması tabii ki bir avantajı. Fakat bazı rakiplerin de artık bu teknolojilere kimi yer verilmeye başlandı. İşte arka tarafta stereo hoparlör konumlandırılıyor, benzer şeyler yapılıyor. Aynı deneyimi sunmasalar da telefonun 5 inçlik bir ekrana göre çok büyük olmasını kurtarmıyor tabii ki. Bunlar nedenler değil. Aynı zamanda ekranımız dedik 5 inç Full HD çözünürlük sunuyor. Ekran kısmında Gorilla Glass 3 ile beraber sanki yansıma birazcık daha fazlalaşmış gibi geldi bana. Güneş altında bakarken yine sıkıntı yok. Güneş altındaki kullanımı oldukça net. Fakat ekran yansıması MIDI'ye göre daha fazla. Bu yüzden MIDI'nin ekranı sanki daha net görünüyormuş gibi geliyor bana. Bu da enteresan durumlardan bir tanesi. Arada çok dağlar yok ama dediğim gibi MIDI'nin ekranının daha az yansıma yapıyor olması da M8'e geçiş kısmında bazı şeylerin atlandığında göstergesi oluyor. Ekran üstüne baktığımızda ön yüz kamerasını görüyoruz. Burada aynı zamanda ışık ve yakınlık sensörleri de hemen kameranın yanına konumlandırılmış geniş açılı 5 megapiksel bir kameraya sahip olduğumuzu söylemiştik. Aşağı kısmı indiğimizde ise çerçevede kalın HTC logosu var. Şimdi bu HTC logosu biliyorsunuz eskisinde etrafında kapasitif tuşları yer verildiği için çok göze batmıyordu. Şimdi ise sanal tuşlara sahibiz ve alt tarafta bu kadar kalın bir çerçeveye yer verilmesi birçok kullanıcının olduğu gibi benim de gözüme batıyor. Burada keşke butonlara yer verilseydi, kullanıcıya seçenek sunulsaydı, sanal butonlarla kapasitif butonlar arasında geçebilseydik bu telefonun türünün tek örneği yapabilirdi. Fakat ne yazık ki böyle bir seçeneğe sahip değiliz ve hem bu çerçeveden dolayı bir alan kaybediyoruz hem de üstündeki sanal tuşlarla beraber ekrandan alan kaybediyoruz. HTC'ye neden sanal tuş kullandınız dediğimizde ise sanal tuşla erişmek çok daha kolay, alt çerçeveye parmağınızla erişirken çok sıkıntı yaşayacağınızı düşündük. Diyorlar ki bunda haklılar, aslında telefonu kullanırken gerçekten alt çerçeveye erişmeye kalktığınızda zorluk yaşıyorsunuz. Bunun yerine sanal tuşlara erişmek daha kolay fakat Bunun da farklı çözümleri vardı. Yine kapasitif tuşlar bulunabilirdi. Ekran üstüne biliyorsunuz iOS platformunda oldukça popüler bir konu. Ufak bir yuvarlak simge yerleştiriliyor. Bu simgeye tıklayarak tek elle bütün menüleri, bütün telefonun önemli fonksiyonunu kontrol edebiliyorsunuz. Böyle bir fonksiyonla da M8 zenginleştirilebilirdi diyoruz. Alt tarafta da yine boom sound hoparlörümüz var. Telefonun sol kısmına baktığımızda burada microSD kart slotumuzu görüyoruz. Hemen altında ise dışarı çıkıntı yaptığı için oldukça net bir şekilde hissedebildiğimiz ve basışlarımıza iyi tepkiler veren ses butonumuz mevcut. Sağ kısma baktığımızda ise nano SIM kart slotumuz var ama nano SIM kart slotu oldukça büyük bir yer kaplıyor. Bu sizi yanıltmasın. Çıkartıp baktığınızda çoğunun kapaktan oluştuğunu görüyorsunuz. Bence buradaki tasarımsal olay microSD kart slotuyla karıştırılmasın diye yapılmış. Oldukça da iyi olmuş. Tasarımı güçlendiriyor bence. İki tarafta da aynı slotun yer almasındansa iki farklı slotun yer alması aynı zamanda sağ tarafında boş durmasını engellemiş. Telefonun altına baktığımızda burada farklı bir unsur var yine M7'ye göre. Çünkü 3.5 mm'lik ses çıkışı alt kısmı yerleştirilmiş durumda. Yine şarj portumuzu ve MHL çıkışımızı da burada görüyoruz. Data bağlantısını diyelim microSD portu üzerinden sağlıyorsunuz. Burada 3.5 mm'lik ses çakının aşağı yerleştirilmiş olması kimi kullanıcılara göre kötü, kimi kullanıcılara göre iyi. Ben açıkçası pek alışık değilim aşağıda olmasına ama birçok kullanıcı kulaklıkla beraber konuşma yaparken bu çıkışın aşağıda olmasının telefon tutuşunu kolaylaştırdığını söylüyor ki haklılar. Eğer telefon görüşmesi yapıyorsanız ve ekran o sırada bakmanız gerekiyorsa gerçekten aşağıda çıkış olması kablo kalabalığını engelliyor. Kabloyu arkadan geçirmenizi gereksinimi ortadan kaldırıyor. Sadece aşağıdan sarkan bir kabloyla çok rahat bir şekilde müzik dinleyip konuşma yapıp görüntü üstünde oynamaya devam edebiliyorsunuz. Ama ben üst tarafta olmasına o kadar fazla alışmışım ki cebimde telefonun ters durması hala daha tuhafıma gidiyor diyebilirim. Telefonun arkasını çevirdiğimizde ise burada işte çift lensli 4 megapiksel kameramız bizleri karşılıyor. Çift lense sahip olması diğer bütün telefonlardan görünümünü ayırmasını sağlıyor. Ve gerçekten bir HTC One M8 imzası olarak da düşünülebilir bu ikinci lens. Oldukça fazla işe yarıyor. Fotoğraflarda bunu hep birlikte göreceğiz. Aynı zamanda geliştiricilere de açılmış durumda yazılım kısmı bu ikinci lensin. Böylece üçüncü parti çok daha gelişmiş uygulamalarla karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Hemen yan tarafta ise chipletli bir lensin flaşımız var. Bu flaşı iPhone 5S'de görmüştük. Ne yapıyordu? Doğal renkler üretip flaş kısmında bu beyaz yüz parlamalarının flaşın fotoğrafı bozmasının önüne geçiyordu. M8 modelinde de bu deneniyor fakat ilk denemelerin çok başarılı olmadığını söyleyebiliriz. Yazılımsal kısmında biraz daha oynanması lazım. Orta kısımda HTC logomuz var. Bu sefer metalik renklerde değil, siyah bir şekilde kasanın içine işlenmiş durumda. Aşağı kısımda ise çeşitli sertifika kodlarına yer verilmiş. Tasarımsal anlamda herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi ise üç taraflı yer alan bu barın ne işe yaradığı olacak. Tamamen gördüğünüz gibi sanki uzaktan kumanda önü gibi üst taraf şeffaf bir şekilde plastikle kaplanmış durumda. Açıkçası ben bunun firmanın yaptığı hilelerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü IRDA vericimiz, cep telefonuyla televizyonu kontrol etmemizi sağlayan IRDA portumuz aslında güç tuşunun altına gizlenmiş durumda. Büyük ihtimalle bu plastik port tamamen metal bir gövdeye sahip olduğu için anten ve Wi-Fi sinyallerinin çok daha rahat bir şekilde kasa dışına çıkabilmesini sağlamak için geliştirilmiş durumda. Aynı zamanda zaten bu uzaktan kumandaya da sahip olduğu için telefon, kullanıcılar üst tarafın bu şekilde olmasını çok önemsemeyeceklerdir diye düşünüyorum. Bence görünümü güçlendirdiği de bir gerçek. Evet, cep telefonunun tasarımsal özelliklerini konuştuk. Elle tutuşu çok çok iyi. Şu ana kadar sahip olduğum en iyi Android telefonlardan bir tanesi M8. Gerçek anlamda telefonu satın aldıktan sonra siz de farklı bir telefona sahip olduğunuzu hissedeceksiniz diye düşünüyorum. Bu telefonu kılıfla kullanmak ziyan olacak ama biliyorsunuz Dot.Vv isimli özel bir kılıfı da var HTC One M8'in. Bu incelemede ona yer vermeyeceğiz. Çünkü bu kılıf neredeyse giriş seviyesi bir Android cep telefonu kadar pahalı bir şekilde satılıyor Türkiye'de. Kafalarda yanlış algı oluşmasın, cep telefonuyla beraber veriliyormuş gibi düşünülmesin diye o kılıfa ayrı bir inceleme çekeceğiz ki almaya değer mi değmez mi çok daha rahat bir şekilde karar verebilin. Ama tabii ki özel kılıflarıyla beraber bu cep telefonu kullanmak yine keyifli oluyor. Özellikle arkadaki çift lense sahip imzası sayesinde, kendi karakteristik tasarımsal imzası sayesinde kılıf içindeyken dahi ben buradayım, ben HTC One M8'im diye bağırabilen bir telefona sahip oluyoruz. Evet, şimdi dilerseniz tasarımsal ve teknik öğeler ardından telefonu kurcalamaya başlayalım. Bakalım yeni Sense 6.0'la beraber Android 4.4'te One M8 nasıl bir performans sergiliyor? HTC One M8'i birkaç şekilde açabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi doğal yöntem, yani güç tuşuna basmak. Fakat güç tuşu o kadar yanlış bir yere konumlandırılmış ki bu yüzden genelde ikinci elinizi kullanmanız gerekiyor. Telefonun üstünde yer alan güç tuşunu işaret parmağınızla dahi zor yetişiyorsunuz ki buna erişirken gördüğünüz gibi telefonu oldukça egzantrik bir şekilde tutmanız lazım. yani tasarımsal anlamda güç butonu olabilecek en kötü yere yerleştirilmiş. Bu yüzden de HTC birkaç pratik yöntem geliştirmiş kullanıcılar için, yani güç butonunu sağlasalardı, baş parmağımızla erişseydik zaten bütün iş bitiyordu ama mühendisler zor yolu seçmişler, ilk önce güç butonunu yukarı yerleştirmişler, ondan sonra da ekrana çeşitli açma aktiviteleri koymuşlar. Çift tıklayıp açtım, kit ekranından eğer çıkmadıysam yine çift tıklayıp ekranı kapatabiliyorum mesela. Yine çift tıklayıp açtım, kit ekranından çıktım ve yine çift tıkladım. Bu sefer kapanmıyor çünkü kit ekranından çıkmış oldum. Ne yapıyorum? Bu süper mühendislik dehası güç butonuna basıyorum ve ekranı kapatıyorum. Ekranı yine birkaç şekilde açabiliyoruz. Mesela bir yöntemde soldan sağ parmağınızı sürüklemek, Blink Feed'i görüntülüyorsunuz. Blink Feed artık geliştirilmiş durumda. Sosyal medya akışlarını, RSS akışlarını, her şeyi buradan kontrol ediyorsunuz. Mesela sadece teknolojik kelimesini yazarak teknolojik gelişmeleri Blink Feed'den takip etmeniz mümkün hale geliyor ki o haberleri takip etmeyi sevenler için bence çok güzel bir uygulama. Bir diğer açış yöntemi var. Bu da yukarıdan aşağı sürüklemek. Yukarıdan aşağı sürüklediğinizde sesli arama aktif oluyor. Sesli arama Türkiye'de aktif bir şekilde çalışmıyor. Normalde buraya işte Erdi dediğimde bana Erdi'yi göstermesi ve Erdi'yi aramam için fonksiyonlar önermesi lazım. Çok kullanışlı değil. Tavsiyem hani arabada falan ben sesli komut kullanırım diye hayalleriniz varsa bu hayalleri çok kırmamanız. Aşağıdan yukarı sürüklediğinizde ise kilit ekranı falan hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Direkt ana menüyü görüntülüyorsunuz. Bu güzel bir özellik olmuş. Böylece hani ben kilit ekranını görmeyeyim, hızlıca ana menüye ulaşayım derseniz bir fonksiyonunuz var, parmağınızı kaydırmak. Bir diğer fonksiyon da benim en sevdiğim fonksiyonlardan bir tanesi. Acil bir şey oldu, fotoğraf çekmeniz lazım. Telefonu yan yatırıyorsunuz, ses açma butonuna basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi kamera menüsü aktif hale geliyor. Ve yine denklenşör olarak ses açma butonunu kullanarak fotoğraf çekebiliyorsunuz. Hoş, iyi olmuş. Fotoğraf çekmeyi sevenler eminim ki bu özelliği sık sık kullanacaklar. Sense 6 sadeleştirilmiş bir arayüz. Ayrıca tema desteğiyle de bu sadeliğe çok ufak dokunuşlarla hareketler de kazandırabiliyorsunuz. Tema desteğinden biraz bahsedeyim isterseniz hemen en başta. Şimdi bakalım Blink Feed turuncu, arka planımız da turuncu. Ayrıca fonksiyonlar aktifse eğer onların da renklerinin turuncu olduğunu görüyoruz. Hemen ayarlara girelim. Kişiselleştirme seçeneklerimizi açalım. Ve buradan tema seçeneğine girelim. Mavi bir tema seçelim. Arka plan mavi olsun. Evet dedikten sonra bakın arka planın mavi oldu. Zaten baştan sona şeffaf tasarlanmış menü sadece arka planın değişimiyle beraber sanki yeni baştan tasarlanmış gibi oluyor. Güzel bir geçiş yakalıyoruz ve Blink Feed de gördüğünüz gibi destekli uygulamalarda, HTC'nin kendi uygulamaları da mavi renge dönüştüler. Aynı zamanda uygulamalara girdiğimde onların da artık mavi seçilmiş şekilde olduklarını görüyorum. Yani temalarla çok ufak dokunuşlar yaparak telefonu dilediğiniz, sevdiğiniz renklerde kullanmanız mümkün hale getirilmiş, iyi düşünülmüş. Hem telefonu çok zorlamıyor. Yani o ikonları, görünüşleri, şekilleri çok fazla değiştirmiyor. Hem de bir şekilde kullanıcılara özelleştirme, farklılaştırma seçeneği sunuyor. Telefonun ayarlar menüsünü de sizlere göstermek istiyorum. Ayarlar menüsünde çünkü bazı göstermek istediğim şeyler var. Bunlardan en önemlisi ise bence Boom Sound. Evet, bahsettik, işe yaramadığını söyledik ama Boom Sound eğer kulaklık takılı değilse aktif edilemiyor. Kulaklığınızı taktıktan sonra da kapatıp açabiliyorsunuz. Tavsiyemiz kapatmanız. Çünkü ben açıkken ses iyileştirmesini açıkçası çok fazla beğenmedim. Bir diğer önemli özellik de güç seçeneği. Güç seçeneğinde artık üstün güç tasarruf moduna sahibiz. Üstün güç tasarruf modunu açtığımızda telefon her şeyini sınırlandırarak sadece arama yapma ve arama almak için kendini özelleştiriyor. Ha, internet bağlantımızı kesiyor mu? Hemen kesmiyor. Sadece uyku moduna geçirdiğinizde artık arka planda internet bağlantısı açık kalmıyor. Gördüğünüz gibi Wi-Fi'm açık kalmaya devam etti. Ama bu sayede işlemci hızları vesaire sınırlandırılarak sizin en uzun süre arama ve konuşma süresine sahip olmanız sağlanıyor. Eğer acil bir arama bekliyorsanız, sizin için çok önemliyse toplantıya katılmak, işte bir arama yapmak, bu arama üstünden iş bağlamak, bu moda geçirerek telefonunuzun en az pil ömrüyle en yüksek performans sunmasını sağlayabiliyorsunuz. Son dönemde Galaxy S5'te de gördük böyle bir modu. Telefon üreticileri üstün güç tasarruf modları üzerinde ayrıca çalışıyorlar. 2600 mAh bir bataryaya sahip izledik. Merak edebilirsiniz hani pil tüketim değerlerini. Dilerseniz telefonu şöyle çekeyim, biraz da pil tüketim değerlerinden konuşalım. Telefonu aktif olarak kullandığım süre boyunca benim en ilgimi çeken şey, telefonu kapattığınız yani güç butonuna basıp uyku moduna geçirdiğinizde telefonun derin uykuya geçmesi ve bu sayede gerçekten çok çok az enerji tüketmesi. Görebildiğiniz gibi 1 saat konuşma, 4 saatin üzerinde ekran açık kalma süresi gibi değerlerle birlikte bir günün üzerinde batarya süresi sunabiliyor telefon. Yani bir günün üzerinde hiçbir şekilde şarja takmadan bu telefon çalışır, cevap verir halde kalıyor. Çok çok önemli süreler. Diyeceksiniz ki burada Wi-Fi'yi kullanmışsın. 3G'yi aktif ettiğinde nasıl oluyor? 3G'yi aktif ettiğinizde de 2 saat telefon görüşme süreniz işte 1 saate düşüyor. 4 saat ekran açık kalma süreniz 3 saate düşüyor. Ama sadece 3G üzerinden devam ettiğiniz gün boyu kullanımda da yine günü fazlasıyla tamamlayabiliyorsunuz. HTC batarya ömrünü, batarya tasarrufu konusu sorunlarını tamamen aşmış gibi görünüyor. Artık bu telefonla çok iyi batarya sürelerine sahibiz. Belki de hani eski Van'dan yeni Van'a geçmenin tek nedeni bu batarya olabilir. Gerçekten batarya anlamında çok büyük iyileştirmeler mevcut. Evet, menünün gezinme seçeneklerine devam edelim. Gezelim. Size daha neler yeni onları anlatayım. Eğer eski Van'ı kullanmadıysanız, incelememizi de izlemediyseniz bu TV fonksiyonunu merak edebilirsiniz. TV fonksiyonu uzaktan kumanda. TV'lerinizi ayarlıyorsunuz. Sadece TV'ler değil, set-top box dediğimiz bu Digiturk'ün alıcısı var ya da uydu alıcıları, ses sistemleri gibi. O kutuları da bu cihazla kontrol edebiliyorsunuz. Uzaktan kumanda olarak 2500 liralık telefonunuzu kullanıyorsunuz bu şekilde. Bana çok pratik gelen bir yöntem değil ama akıllı kumanda sevdalısı insanlar için artık cihazlarda bir akıllı kumanda olmuş durumda. Yurt dışında ise bu fonksiyon çok daha güzel çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Hangi TV'de hangi program var? Kaçta başlayacak? Başladığı zaman telefon sizi uyarsın mı? Uyarmasın mı? O kanala geçiş yapsın mı? Yapmasın mı? Gibi seçenekler belirleyebiliyorsunuz. Ülkemizde ne yazık ki TV kanallarıyla anlaşmaları olmadığı için bu özellikleri aktif bir şekilde kullanamıyoruz. Bir diğer fonksiyonumuz var, galeri. Galeriye sıra sırayla gideceğim için değiniyorum. Belki sonradan değinmek daha iyi olabilirdi ama galeri fonksiyonu geliştirilmiş durumda. Özellikle lokasyon bazlı yani yer bazlı, konum bazlı listeleme çok güzel çalışıyor. Telefon zaten fotoğraf çektiğiniz zaman konum bulma özelliği sayesinde fotoğrafa bu konumları ekliyor. Ama siz daha detaylı konumlar isteyebilirsiniz. Mesela İstanbul'da çektiğim fotoğraflar diyebilirsiniz ama yerlere geldiğinizde bu konumları özelleştirebiliyorsunuz. Mesela burada tıkladığınızda oraya en yakın yerler size listeleniyor ve seçme şansı sunuluyor sizlere. Donanım haber girilmemiş mesela, bunu elden girebiliyorsunuz kendinizde. Açıkçası ben avantajlı buldum bu sistemi. Çünkü insanlar çektikleri fotoğrafları bir şekilde listelemek istiyorlar. Evet, burada ekrana bakarak yazmak zor oluyor. Telefon ekranına bakarak yazmaya başlayayım. Donanım haber dedik, kaydet dedik. Ve kaydet dedikten sonra gördüğünüz gibi donanım haber. Bir kahvaltı yaptığımız Old English Pub aşağı kısımda listelenmiş durumda. Yani donanım habere tıkladığımda sadece donanım haberde çekilmiş fotoğraflara ulaşabiliyorum. Yer bazlı listeleme benim gerçekten çok hoşuma gitti. Tabii ki konum bazlı listelemenin dışında çok daha farklı albümlere ulaşabiliyorsunuz. Dilerseniz zamanlara bölebiliyorsunuz. Albüm kısmı olabildiğince aktif ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Yer bazlı listelemede tabii ki Zoe'nin de daha farklı anlamları oluyor. Zoe de geliştirilmiş çünkü kameramız biliyorsunuz efektlerle süslenmiş durumda. Zoe de artık efektleri tamamen özelleştirme seçeneğine sahip ve bu çift lensle gelen alan derinlik bilgisini olabildiğince net bir şekilde kullanıyor. Arka taraftan bulanık olup yavaş yavaş beliren fotoğraflar mesela efektlerle süsleniyor vesaire vesaire. Ve bunları siz isterseniz özelleştirebiliyorsunuz. Müziğinden tutun da renk şemasına kadar kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Eğer resimlerden bu video slaytlar oluşturmayı seviyorsanız artık yeni galeri fazlasıyla işinizi görecek özelliklerle donatılmış durumda. Zoe'yi görüyoruz. Zoe galeride vardı ama artık HTC Zoe'yi bir sosyal paylaşım platformu haline getirmeye çalışıyor. Ama gördüğünüz gibi Haziran aylarında beklediğimiz bir program bu. Şu an için sadece geliyor yazılmış. Yakında geliyor şeklinde bir uyarı ibaresi var. Zoe de artık aktif olarak bir sosyal paylaşım platformu haline alacak. Böylece çektiğiniz fotoğraflar arkadaşlarınızla çok daha rahat bir şekilde paylaşabileceksiniz. Fitbit eklenmiş durumda. Fitbit adım sayar. Telefonun içindeki sensörlerle adım sayımı yapıyor. Eğer bu konularda çok pimpirikliyseniz ve bir akıllı cihaz alıp kolunuza bağlayıp bunları saydırmıyorsanız burayı kullanabilirsiniz. Aktif bir şekilde işinizi görecektir diye düşünüyorum. Bir diğer uygulamada aslında burada göstermek istediğim müzik severleri ilgilendiren bir uygulama. Çünkü HTC'nin müzik programı bence oldukça güzel grafiksel arayüzlere sahip ve bu müzik programı farklı özelliklerle de donatılmış durumda. Nedir bu özellikler mesela? Albüm kapaktan otomatik olarak indirebiliyor. Albüm kapaktan otomatik olarak indirmesi birçok insanı sevindirecek. Çünkü şöyle düzenli bir şekilde görünüm herkesin istediği şeylerden bir tanesi. Bu arada burada yer alan parçaların hepsi ücretsiz olarak internete dağıtılan parçalar. Bu gruplar elektronik müzik yapıyorlar ve bu parçaları ücretsiz olarak dağıtıyorlar. Büyük avantaj, elektronik müzikten hoşlanıyorsanız bu müzikleri indirip dinlemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi albüm kapaklarıyla görüntüleniyorlar. Sanatçı albüme göre çok rahat listeleme yapabiliyoruz. Ve her müzik çalarda olduğu gibi Android'de bildirim çubuğuna yerleşiyor. Buradan da bize kontrol ondan sağlıyor. Müzik uygulaması ardından aslında araç uygulamasına da gelmek istiyorum. Araç içinde cihaz kullanmak, evet şöyle hızlıca bir geçelim, onaylayalım. Evet, gördüğünüz gibi ses sinyali demek, arka planı dinliyor ve HTC'nin sesli navigasyon özelliklerini kullanmanızı sağlıyor. Erdiği ara. Evet, genel dediğim gibi sesli komutlar çalışmıyor. Araç içinde sesli komutları kullanabiliyorsunuz. Önemli özelliklerden bir tanesi. Araç moduna geçtiğinizde ikonlar büyüyor. Böylece çok daha rahat bir şekilde bunlara ulaşabiliyorsunuz. Mesela arama butonuna tıkladığımda gördüğünüz gibi arkadaşlarım listeleniyor, numara listeleniyor. Böylece araç kullanırken daha az tehlikeye girerek görüşmeler yapmanız sağlanıyor. Tabii ki bu ön panelde dururken sizin de Bluetooth bir kulaklık kullanmanız lazım ki rahat bir şekilde bu özellikten yararlanın. Mesela müzik uygulaması dahi her şeyi büyük büyük gösteriyor ki bu ekrandan olabildiğince fazla yararlanıp her şeye çok kolay, hızlı bir şekilde erişebilin. Benim sevdiğim bir mod, navigasyon özelliklerinden de yararlanabiliyorsunuz. Eğer araç içinde telefonunu kullanmak isteyenlerdenseniz araç modu mutlaka ve mutlaka işinizi fazlasıyla görecektir. Rehber özellikleri kendini güncelleyebilen bir hale getirilmiş durumda. Artık market üzerinden, Google Play Store üzerinden kendini güncelliyor. Daha fazla desteğe ulaşabiliyorsunuz. Mesela bize ulaşın demiş. Burada telefonun bütün bilgilerini görüntüleyebiliyorsunuz. Ve bu bilgiler sonrasında da HTC'yi arayarak telefona destek almanız da mümkün hale getirilmiş. Yine telefon üzerinde bu tip bilgileri hızlı bir şekilde erişebileceğiniz bir programcının yer alması da birçok kullanıcının, özellikle akıllı telefonları yeni yeni başlayan, alışmaya başlayan kullanıcıların işini yarayacaktır. Kiss mod enteresan. Çocuklarınızı telefonla hani oynasın diye, telefonu verdiğinizde telefonu çok kurcalayıp bozmasınlar diye özel bir ara birim getiriyor sizlere ama İngilizce tasarlanmış. Türkçe seçeneği yok. Eğer çocuğunuza telefonu vermeyi çok seviyorsanız, İngilizcesi de gelişsin istiyorsanız bu modu ona verebilirsiniz. Böylece kullanır. Geçen One modelinde de ne yazık ki mod İngilizce olarak geliyordu. Hala da İngilizce olarak gönderiliyor olması bence yanlış bir uygulama. Bir an evvel Türkçeleştirilmesi lazım. Umarız HTC bu konuda en sıkı tutar ve hızlı çalışır. Türkçeleştirme işlemini yaparlar. Şimdi telefonun hani müzik ses kalitesinden değiniyoruz hep. Dilerseniz şimdi müzik çalardı, biraz da müzik dinleyelim. Ve boom sound kalitesinden bakalım. Hop, müzik çalar yerine YouTube'u açtık. Müzik çalarımızı açalım. Şurada hareketli bir parça seçelim. Ve biraz da hoparlör üstünden konuşalım. Yani size şunu söyleyebilirim. Artık yeni hoparlörler neredeyse bas sesleri dahi verebiliyorlar. Çok keyifli bir müzik deneyimi var. Sizi biraz baş başa bırakayım. Şimdi HTC Boom Sound'da asıl olan yüksek ses değil. Tamam, yüksek ses veriyor ama bir diğer olay da var ki bütün tınıları duymanızı sağlıyor bu ses sistemi. Bir cep telefonunda alabileceğiniz en yüksek deneyimi Boom Sound'dan alıyorsunuz. Gerçekten tınılar, o sesin berraklığı, temizliği üst seviyeye vardırılmış durumda. Kısacası Boom Sound sayesinde kulaklık takmadan çok yüksek ses deneyimi elde edebiliyorsunuz. Müzik dinlemek, video izlemek isteyenler için güzel geliştirmeler olmuş. %25 olarak seviyenin bana göre arttırılmış olması da gerçekten hissedilir derecede fark ediliyor. Özellikle baslar artık daha belirgin şekilde duyulabiliyor bu iki stereo hoparlör sayesinde. Kamera özelliklerinden de bahsedelim isterseniz. Çünkü biliyorsunuz çift lens bu cihazın en güçlü olduğu noktalardan bir tanesi. Kamera arayüzü sadeleştirilmiş, modlar arasında gezinmek çok daha kolay hale getirilmiş. Artık video modu, Zoe modu ya da 360 derece panorama modu arasında hızlı geçebiliyorsunuz. Burada yeniliklerimiz aslında ikili çekim modu. İkili çekim modunda artık ön yüz kamerası ile arka yüz kamerası aynı anda görüntülenebiliyor. Ve çok hızlı bir parmak hareketiyle gördüğünüz gibi hangi kameranın nerede ne kadar büyük görüneceğini de ayarlayabiliyorsunuz. Samsung yapıyordu. Artık HTC de bunu yapabiliyor. Selfie modu dediği ön yüz kamerası modu. Ön yüz kamerası moduna zaten parmak kaydırma hareketiyle geçebildiğimiz için çok önemsemiyorum bu modu. Benim asıl önemsediğim mod artık elle her şeyin değiştirilebildiği oluyor. Gördüğünüz gibi el ayar modunda burada hangi seçeneklere sahibiz? ISO'yu değiştirebiliyoruz. Beyaz ayarıyla oynayabiliyoruz. Odağı değiştirebiliyoruz. Artık bundan sonrası sizin fotoğrafçılık yeteneklerinize kalmış oluyor. Burada tek tıklamayla yapabildiğiniz ayarlar sayesinde birçok şeyi hızlıca değiştirip yaratıcı fotoğraflar elde etmeniz de mümkün hale getirilmiş. Ama ben çoğunlukla otomatik modda kaldım. Burada görebileceğiniz gibi birçok mod mevcut kullanıcıya yardımcı olan. HDR fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Gece modunda da gece fotoğrafları çekmeniz mümkün hale getirilmiş. Şimdi bu cihazı özel kılan şey neydi? Arkasında ikinci sensöre sahip olması. Olur da fotoğraf çekeceğiniz zaman yanlışlıkla bu sensörü kapatırsanız gördüğünüz gibi bir uyarıyla karşılaşıyorsunuz. Diyor ki ikinci kamera engelleniyor. Derinlik bilgisini kaydedemeyeceğim. Elini çek oradan. Bu sayede fotoğraf çekerken derinlik bilgisinin yanlışlıkla engellenmesini, kaydedilmesinin önüne geçilmesini engellemiş oluyor cihaz. Oldukça iyi düşünülmüş bir uyarı bu. Derinlik bilgisiyle fotoğraflar çektiğinizde ise neler yapabiliyorsunuz? Şimdi dilerseniz derinlik bilgisini kullanarak çektiğimiz bir fotoğrafı görüntüleyelim ve üzerinde nasıl değişiklikler yapabildiğimize bakalım. Gördüğünüz gibi sırıtıyorum burada. Neredeyim? Kahvaltı yapmak için gittiğim bir restoranttayım. Ve tıklayalım. Derinlik bilgisini kullanarak burada ufak düzenlemeler yapalım. Alt tarafta seçenekler çıktı. Nedir bunlar? U-Focus, ön plana alıcı, sezonlar ve 3 boyut plus isminde. Dimension plus aslında hani boyutlar açılar plus anlamına geliyor ama onu da Türkçeleştirselermiş iyi olurmuş. U-Focus'u seçiyorum. U-Focus'u seçtiğimde gördüğünüz gibi odaklanma yeniden yapıldı. Arka planın defokus olması sağlandı. Bu sayede ben daha ön plana çıktım ve sanki kamera kullanılarak, farklı profesyonel bir kamera kullanılarak çekilmiş fotoğrafmış gibi oldu. Aynı zamanda tıklayarak da nerelerin net olmasını istediğimi burada tekrar ayarlayabiliyorum. Bu da tek bir tuşa tıklayarak yaptığınız çekimde yapabileceğiniz efektlerden bir tanesi. Birçok telefon yapabiliyor. Birçok program da, Google'ın kamerası da buna eklendi. Yapabildiğini yapabiliyor ve gerçekten işe yarar gibi görünüyor ama burada tek tıkla yaptığınız bir fotoğraf bu. Yani saniyeler içinde kaydediyorsunuz ve gördüğünüz gibi saniyeler içinde değiştiriyorsunuz. Hiçbir şekilde telefonun işlem gücünü negatif olarak etkilemiyor. Benim önem verdiğim özelliklerden bir tanesi. Bir diğeri de ön plan alıcı. HTC geliştiricileri açmış durumda bu modu. Artık bu mod sayesinde sadece obje görünür. Arka plana efekt uygulanmış şekilde resimler elde edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arka planı çizim haline getirdim. Aynı zamanda burada kendimi de bu hale getirebiliyorum. Çünkü hangi tarafın olmasını istiyorsanız sadece orayı seçmeniz efektten bezenmesine yeterli oluyor. Daha doğrusu odaklanması gereken yeri seçiyorsunuz. O gerisini efektle kaplıyor. Çeşitli efektler yapılmış durumda bu tarafta. Mesela sadece ben renkliyim. Arka plan siyah beyaz gibi ya da çizimle bezenmesi gibi. Bu kısım geliştiricilere açıldı. Geliştiriciler de artık bu tarafta özelleştirmeler yapabilecekler. Bakalım ne gibi efektlerle karşılaşacağız. Sezon modu biraz da 3 boyut etkisinden yararlanarak işte mevsimine göre bir şeyler yağdırmamızı sağlıyor. Bu Zoya için aktif görüntüler kaydetmekte kullanılıyor. Böylece daha güçlü video klipler hazırlayabiliyorsunuz. Ama 3 boyut modu bence çok orijinal. Çok ufak açısal değişiklikler yapabiliyorsunuz 3 boyut bilgisi sayesinde. Ve bu açısal değişiklikleri yaptıktan sonra fotoğrafı o şekilde kaydedebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın yukarıdan ve aşağıdan fotoğrafa bakabiliyorum. Bu mod şu ana kadar hiçbir telefonda sunulmuyordu. Herhangi bir programda da bunu yapamıyordunuz. Çünkü 3 boyutlu kamera lazım bunun için. HTC gerçekten fantastik bir iş başarmış durumda ve fotoğraflar üzerinde şu ana kadar hiç olmayan şekilde oynamanızı sağlıyor. Keşke kamera birazcık daha yüksek çözünürlükte olsaydı ve hani eksiği bulunmasaydı diyelim. Çünkü bence 4 megapiksel kameraya sahip olması keskinlik konusunda fotoğraflarda kimi zaman sorunlar yaşamanıza neden olabiliyor. Video kalitesi de yine kabul edilebilir derecede. Video konusunda bir tek sıkıntınız var. Biliyorsunuz optik stabilizasyon cihazdan kaldırılmış durumda. Bu da titremelere çok hassas hale getirdi cihazı. Bu yüzden olabildiğince sabit olmaya çalışmanızda yarar var video kaydı yaparken. Evet, cihazın aslında öne çıkan özelliklerinin sonuna geldik. Şimdi dilerseniz standart bir şekilde bir interneti turlayalım ve internet performansına bakalım. Mobi sitemiz açıldı. Zaten Mobi site deli gibi hızlı çalışıyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Ama biz standart görünüme geçelim ve standart görünümde nasıl performans sergilediğine bakalım. Bu arada cihazın bağlantı gücü konusunda da hiçbir sıkıntısı yok. Arka odalarda dahi Wi-Fi'yi çok güçlü bir şekilde çekebiliyor ama burada zaten odamda oldukça güçlü bir router bulunduğu için herhangi bir sıkıntısı zaten yok. Yaşayabileceğini de zannetmiyorum zaten. Evet, şurada bizi takip edin butonunu da kapatalım. Eğer donanım haberi takip etmiyorsanız Facebook ve Twitter'da takip edin. Bizim üyemiz orada çoğalsın. Bugüne kadar yapmadığımız şeylerdi. Ama kimi zaman oralarda yer almak gerekebiliyor. İnternet deneyimi hızlı. Bizim arka planda reklamlar, giydirmeler olduğu için işte bazen kaydırırken sanki tekliyormuş gibi geliyor ama böyle bir şey yok. Onu söyleyeyim, bu bizim siteye özel. Hatta foruma girelim. Ondan da kurtulalım. En azından arka planda kaydırmanın hızlı bir şekilde çalıştığını görün. Kaydırma gerçekten çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Zaten Snapdragon 800, 600 bunların altından çok rahat kalkabilen işlemcilerde web konusunda herhangi bir sıkıntınız olmayacağını çok net bir şekilde söyleyebiliyorum. Birçok kişi klavyeyi merak edecektir. Ben SwiftKey kullanıyorum ama HTC'nin standart klavyesi de kullanılabilecek seviyede. Bence HTC'nin kendi klavyesini artık geliştirme vakti geldi. Hala daha kullanılabilir seviyede. Tahmin mekanizması iyi çalışıyor ama Sony mesela SwiftKey'e rakip oldukça güçlü bir klavye geliştirmiş durumda. Eğer benzer şekilde tahminleri önceden yapabilen bulut tabanlı bir sisteme geçen klavyeyle karşımıza çıkarsa HTC bir sonraki modelde iyi olur. Klavyesi iyiydi, hala daha iyi ama artık daha iyileri piyasada mevcut. Xperia ailesinde Sony daha iyi bir klavyeyi kullanıcılara sunmaya başladı. Şimdi performans konusunda aslında bir şey kalmadı. Son olarak telefon menüsünü de göstereyim sizlere. Çünkü telefon menüsü mesela Windows Phone'da yok. Böyle kısa bir şekilde insanları T9'da aramak, numara yazarken insanların listelenmesi, bu beni çok zorluyor. HTC'de baştan beri var sens arayüzü. Bunu ta Windows Phone seviyelerinde, Windows Phone olmadan Windows Mobile varken sunuyordu bizlere. Çok aktif bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Favorilere ulaşabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde insanları arayabiliyorsunuz. Net, kolay kullanımlı bir cep telefonuna sahip oluyorsunuz. Telefon etmeyi de önemsiyorum çünkü cep telefonu kullanıyorum sonuçta. Burada hızlı bir şekilde bunlara erişip kullanabilirsiniz. Performanstan bahsedeceğiz. Açıp oyun oynayalım biraz. Re-Racing'i çalıştıralım. Re-Racing tam ekran modunu destekliyor. Tam ekran modunu desteklediği için de sanal tuşlarımız kayboluyor gördüğünüz gibi. Sanal tuşları tekrar görüntülemek için yukarıdan kaydırma hareketi yapmanız yeterli oluyor. Desteksiz uygulamalarda ise ne yazık ki o sanal tuşlar hep ekranda kalıyorlar ve sıkıntı yaratıyorlar. Bu oyunun başlangıç ekranını görmemiz yeterli olacak. Şu anki gördüğünüz grafikler oyun içi motorla çizilmekteler. Bu sayede de oyunun performansı hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Hatta ben susayım. Boom Sound'un müzik kalitesine bakalım. Evet, gördüğünüz gibi hızlı çalışan bir oyunla karşı karşıyayız. Bir sonraki oyunumuzu da açalım. Yani aslında ben Re-Racing çalıştıktan sonra gerisini çok da fazla önemsemiyorum. Zaten gerisi de hızlı çalışıyordur. Evet, Dead Trigger'da gördüğünüz gibi tam ekran moduna geçti ve bizi uyardı. Tam ekran moduna geçen oyunlar çok önemliler. Çoğalmalarını hep beraber istiyoruz. Bu sayede tam ekran modunu kullanabiliyoruz. Yeni nesil oyunlarda tam ekran modunda çok fazla sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hemen oyunumuza başlayalım. Bu oyunda zaten en yüksek detay seviyesinde hemen açılıyor. Çok uğraştırmıyor bizi. Diğer telefonlar düşük detay seviyesinde açıldığı için bir de açıp ayarlarını değiştirmeniz gerekiyor. Evet, böyle sağa sola başlıyor. Evet, en yüksek detay seviyesinde görebileceğiniz gibi partiküller havada uçuşuyor. Su damlacıklarını görebiliyoruz. Lens flare var. Lens flare gerçi düşük detay seviyesinde de görülebiliyor herhalde yanılmıyorsam. İşte dumanlar, çeşitli partiküller. Bu oyunda hızlı çalışan oyunlar arasında çok fazla şey yapmayacağım. Çünkü performans değerleri dediğim gibi Snapdragon 801 2 GB bellekli bir telefon zaten olabildiğince hızlı çalışıyor. İsterseniz daha sonrasında bir tane de oyun videosu yayınlar, hep birlikte görürüz. Şimdi telefonun performansını merak edenler için şöyle telefonu yana çekeyim ve yan tarafta bazı test programlarının sonuçlarını yayınlayayım. Test programları her zaman dediğimiz gibi çok fazla güvenmemeniz gereken sonuçlar. Puanların yüksek olması veya alçak olması o telefonu en hızlı telefon yapmadığı gibi rakiplerinden daha yavaş bir telefon halinde de getirmiyor. Ama hala daha çok önemseniyor, hala daha çok tartışılıyor, haberleri yapılıyor. En azından önemseyenler için bu tablolara yer vermiş olalım. Şunu söyleyelim, telefon ısınıyor mu diyenler var. Mesela şu kullanım süresi boyunca telefon artık ılıklaşmaya başladı. Ama alüminyum bir gövdeye sahip olduğu için bütün yüzeye yayılıyor ısı. Bu da işlemcinin hep ferah ferah çalışmasına neden oluyor. Isıyı çok kolay atmasına neden oluyor. Evet, avucunuz ısınıyor. Eğer çok performanslı oyunlar oynayacaksanız avucunuz terleyecek demektir bu. Ama sonuç olarak işlemciniz performansından en az seviyede kayıp uğrayacak. Çünkü ısının dışa vurulabiliyor olması, dış gövdeye tamamen yayılması işlemcinin daha yüksek performansla çalışıp ısı limitine takılmamasını sağlıyor. Ama genel kullanımda eğer oyun ağırlıklı kullanmayacaksanız hiçbir zaman telefon avuç içinizi terletecek kadar ısınmıyor. Bu da önemli ayrıntılardan bir tanesi. Evet, incelemenin sonunda şunu açık ve net söyleyebilirim ki M8 beni çok memnun eden bir telefon oldu. Tek eksik kısmı, yani keşke dediğim bir kısmı var. O da 4 ultrapikselden vazgeçilseydi de kamerası 13 megapiksel standart bildiğimiz Sony Xmor RS sensörlerden bir tanesi olsaydı. Ama 4 ultrapiksel sensör de günün sonunda sosyal medya deneyimi için yeterli geliyor ki ben telefonu sosyal medya ağırlıklı kullanan bir insan olduğum için çok fazla karın ağrısını çekmedim bunun. Ama sizler fotoğrafları bilgisayarınıza atıp bakmaktan hoşlanıyorsanız eğer her bir fotoğrafları açtığınızda yapma HD'si, bunu neden yaptın HD'si diye firmanın kulaklarını çınlatacaksınız. Özellikle CEO'nun kulaklarını çınlatacaksınız. Çünkü CEO bu ultrapiksel konusunda ısrar ediyormuş. Buradan ona selamlarımızı iletiyoruz. İkinci lens olayı mükemmel olmuş. Umarız bundan sonraki modellerde de bunu devam ettirirler. Her ne kadar bazı sanal efektlerle bunu yapabiliyor olsak da günümüzde bu sanal efektler her fotoğrafta işe yaramıyorlar arkadaşlar. Ve telefonun işlem gücünden oldukça fazla götürüyorlar. Bu fotoğraflar sonunda beklemeniz gerekiyor. M8'de ise çekiyorsunuz ve onda iş bitiyor. Arka planı istediğiniz zaman bulanık hale getirebiliyorsunuz, çeşitli efektler ekleyebiliyorsunuz. Bu yüzden M8'in kamera özellikleri diğer bütün telefonlardan net bir şekilde ayrılıyor. Tasarım öğesine girmiyorum zaten. Telefon şu anda en güzel görünen Android telefon. Elinize aldığınızda da zaten en iyi tutuş hissine sahip Android telefon olduğunu net bir şekilde siz de söyleyeceksiniz diye düşünüyorum. Ekran birazcık gövdeye göre küçük kalmış. Keşke bu kalın çerçevelerde ekran genişletilerek değerlendirilseymiş diyoruz. Umarız M9 modeli çıktığında bu kalın çerçeveler birazcık daha inceltilmiş olurlar. G2'deki gibi bir tasarım anlayışı görürüz de aynı büyüklükte bir telefonla daha büyük bir ekranla karşılaşabiliriz diyorum. Batarya ömrü ise efsane olmuş. 2600 mAh bataryadan beklentimizin çok üzerine bir performans alabiliyoruz. Telefonu gece kapattığınızda, gündüz uyandığınızda %1 bile eksilmediğini görebiliyorsunuz bazı durumlarda. Bu çok çok şaşırtıcı. Şimdi son olarak bir soruya da cevap vermek istiyorum. Birçok kullanıcı daha bir sene geçmedi. Galaxy S4 aldılar, Sony Z1 aldılar ve HTC One M7 modelini aldılar ve buna 2000 liraya yakın para verdiler. Düşünüyorlar, M8'e geçmeli miyiz diyorlar. Bence geçmemelisiniz. Yani geçmenizi gerektirecek herhangi bir şey yok. Tamam, cheat lens güzel efektler yapabiliyor. Telefon inanılmaz görünüyor. Ama M7 de zaten güzel görünen bir telefondu. Burada S4'ü dışarıda tutuyorum. Çünkü biliyorsunuz S4 daha hafif olsun diye plastik malzemeden üretilen bir telefondu. Ama performans ve fonksiyon anlamında geri kalmıyordu rakiplerinden. Bu yüzden M8'e geçmenize gerek yok arkadaşlar. Boşuna para vermeyin. Özellikle taksitleriniz bitmemişken hiç böyle şeylere heveslenmeyin diyorum. Zaten taksitler de bitti biliyorsunuz. Bu telefonu nakit para sayıp almanız lazım ki ciddi bir para. Şimdi diyeceksiniz ki M8'i kimler almalı? Bence nasıl insanlar almalı? Mesela iPhone kullanıyordur. iOS platformundan artık Android'e geçecektir. İşte onlar için güzel bir telefon artık piyasada var. Metal gövdesiyle beraber güçlü tasarımı, güçlü özellikleri, stabil işletim sistemi ve hızıyla gerçekten M8 iPhone'dan Android'e geçtiklerinde bu kullanıcıların Android platformunu keşfetmeleri konusunda onları iyi bir deneyim sunacak. En azından hiçbir yazılımsal sıkıntıyla, telefonun tasarımsal sıkıntılarıyla uğraşmayacaklar. Direkt olarak o gerçek Android deneyimini yaşayabilecekler. Sense 6 da onlara tabii ki iyi bir yol gösterici olacak bu tarafta. Çok kolay bir kullanıma sahip, belki de şu ana kadar en gelişmiş, en net, en anlaşılır arayüzü HTC One M8 modeliyle beraber kullanıcılara sunuyor. Diğer bir kullanıcı kitlesi de var. 2-3 senedir telefon kullanıyor. Bazı kullanıcılar da One X görüyorum. One X de güzel bir telefon ama artık One X size yavaş geliyorsa ve param da var, çok iyi bir telefona geçmek istiyorum diyorsanız işte burada bir telefon modeli var artık sizler için. Burada One M7'yi de düşünebilirsiniz tabii. Çünkü One X, One M7'ye göre de çok yavaş bir telefon. OneMate'in de düşen fiyatı burada sizin iyi bir deneyim yaşamınıza yardımcı olabilir. Telefonun aksesuarları için de ayrı bir inceleme yapacağım. Dediğim gibi Dotview kılıf Türkiye'de biraz pahalı satılıyor. Bu yüzden bu telefonla beraber aynı incelemeyi onu da sokup sanki almalıymışsınız gibi bir his uyanmasını engellemek istedim. Dotview kılıfı ayrı inceleyeceğiz ki artıları eksileri almak gerekli mi değil mi net bir şekilde beraber konuşalım. Buna beraber karar verebilirim. Çünkü incelemenin içine soktuğumuzda o kılıf da o kadar güzel görünüyor ki insanlar yanlış bir karar verip, yanlış diyorum bakın bunun altını çiziyorum, koşa koşa gidip o kılıfı da almasınlar. Kullanım esnasında benim yaşadığım bazı sıkıntılar vardı. Onları da sizlerle paylaşacağım. Bu videomuzda HTC'nin gerçek anlamda, yani bu benim telefonum olmalı dediğim OneMate 8 modeli cep telefonunu inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.